Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programı adına bendeniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu programımızda 14 Mayıs 1950 serbest seçimlerine giderken çok partili hayata geçişimizle beraber yaşadığımız Türk siyasi hayatında yaşanan tarihi gelişmelere satır başlarıyla, önemli kilometre taşlarıyla bakmaya, yorumlamaya devam ediyoruz. Daha önce bu çok partili hayata geçişle beraber kurulan siyasi partilere bu kararın Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki yankılarına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde meydana getirdiği değişimlere dikkat çekmiştik. Keza 1946 seçimlerini ele almış ve 1946 seçimlerinin işte adı artık yolsuzluk şaibeli bir seçimle anılan, açık oy gizli tasnif şeklinde tarif edilen bir seçimdi 1946 seçimleri. Bundan sonraki dönemde bu seçimlerin gizli oy açık tasnif sistemine ve yargı teminatı altında yapılacak bir seçimlere dönüşmesi için muhalefet mücadele verdi Demokrat Parti. Özellikle 1946 seçimlerinden sonra Demokrat Parti içinde yaşanan problemlere burada daha sert mücadele edilmesini isteyen kesimlerin partiden tasfiye ediliş sürecine, bunun aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki karşılığına bakmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de tek parti yönetiminin alışkanlıklarını, ideolojisini, hatta tek parti yönetiminin kendisini devam ettirmek isteyen hiziplerin varlığına işaret ettik ve başta İnönü olmak üzere çok partili hayata geçişi, yumuşak, mutedil bir şekilde geçişi savunan Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki hakim görüşün şekillenmesini anlatmıştık. Bu tabi kurultaylar marifetiyle partilerin karar organlarına, programlarına da tesir ediyor. Bunları zaman içerisinde ele aldık. Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi tek parti döneminin uygulamalarından, ideolojilerinden vazgeçerek çok partili hayata uygun, daha hürriyet çizgisinde bir şekilde kendini tanımlamaya başladı ve bu tanımlarken de kendi içerisinden bazı tasfiyeler yaşandı. Otoriterlik, tek parti yönetimi taraftarı olanlar, katı devletçi, katı laikçi anlayışı benimseyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı değişiklikler karşısında partiden uzaklaşmaya veya parti içerisindeki makamlarını, mevkilerini kaybetmeye başladılar. Böylece geçiş süreci düzenli bir şekilde, makul bir şekilde, meşru bir şekilde ve nihayet muhtedil bir şekilde gerçekleşti. Bu geçiş süreci, demokrasiye geçiş, çok partili hayata dönüş süreçleri fevkalade önemli. Burada yapılan isabetli kararlar, tedbirler geçiş sürecinin kansız, barışçı bir şekilde seçimle gerçekleşmesini mümkün kıldığı gibi geçişle beraber ortaya çıkan çok partili hayatın, demokratik hayatın kalıcı olmasında da, yerleşmesinde de, daha geniş bir yelpazeye ulaşmasında da önemli etkileri oluyor. Tabii burada eksikler de var bu geçiş dönemi içerisinde. Bunu da geçtiğimiz programlarda zaman zaman işaret ettik. Biraz yelpazenin dar tutulması, hani sağ ve sol yelpazenin dar tutulması bir problem. Tek parti dönemindeki bazı uygulamalardan vazgeçilmekle beraber mevzuat düzeyindeki bu otoriter dönemin tahribatını ortadan kaldırmayan, tam anlamıyla kaldırmayan bir değişikliğin yapılmayışı, belki anayasanın bu anlamda değiştirilmemesi bir problem. İşte biraz önce ifade ettik, seçim sistemindeki değişikliğin gecikmesi bir problem. Ama nihayetinde bu gideriliyor. Ve tabii bu sürecin devamında da bunlar bazı yönleriyle 14 Mayıs 1950'den sonra da birer problem sahası olarak devam edecek olmakla beraber nihayetinde bu geçiş sürecinin başarılı olduğuna işaret ederim. Tabii bu dönem aynı zamanda Türkiye'deki çok partili hayatın geçiş süreci olmakla beraber İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi ve İkinci Dünya Savaşı ile beraber dünyadaki düzenin yeniden kurulduğu bir dönem. Bu dönemde faşizm, nasyonal sosyalizm yenildi. Demokrasi cephesi diye adlandırılan Batı ülkelerinin liderliğindeki grup, ülkeler savaşı kazandılar. Ama bu grupla ittifak halinde olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, ki o tek partili bir otoriter rejimdi. Onlar da bu savaştan güçlenerek çıktılar. Avrupa'daki etkinliklerini artırdılar. Dolayısıyla yeni dünya bu iki grup arasında, daha önce müttefik olan Almanya'ya, İtalya'ya karşı müttefik olan bu iki grup arasındaki kutuplaşmayla şekillenmeye başlayacak. Bunun işaretleri ortaya çıkıyor. Ama aynı zamanda bu özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dışında veya Doğu bloğunun dışındaki dünyada da temel kurumların yeniden ele alındığı bir dönem yaşanıyor. İşte Birleşmiş Milletler yeniden kuruluyor. Bu çerçevede mesela önemli hususlardan birisi Birleşmiş Milletler'in bu dönemin, bahsettiğimiz o kutuplaşma döneminde de devam edecek bir ortak dilini ifade edecek insan hakları evrensel beyannamesinin yayınlanması. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun hazırladığı bu belge veya beyanname Genel Kurulu'nun 10 Aralık'ta Paris'te yapılan oturumunda kabul ediliyor. Oylamada Suudi Arabistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve 6 sosyalist ülke çekimser oy kullanıyorlar. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Birleşmiş Milletler'e bağlı diğer devletler kabul oyu veriyor. Bildirinin ilk bölümünde hayat, hürriyet, kişi güvenliği haklarının yanında keyfi tutuklama, hapis ve sürgünden korunma, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde kamuya açık ve adil bir biçimde yargılanma hakları, düşünce, vicdan, din, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri yer alıyordu. Ayrıca demokratik anayasalarda tanınan temel medeni ve siyasi hakların yanında ekonomik, toplumsal, kültürel haklar da tanımlanıyor. Bu daha sonra dediğim gibi siyasi literatürün ortak paydası haline gelecek. Sosyal güvenlik, çalışma, eğitim, toplumun kültürel hayata katılması, sanatın ve bilimsel ilerlemenin ürünlerinden herkesin yararlanması temel hak ve hürriyetler arasında sayılıyor. Bu bildiri 6 Nisan 1949 tarihli 9119 sayılı kararıyla Türkiye tarafından benimseniyor ve 27 Aralık'ta yürürlüğe giriyor. Bu karar icabınca, bu kararın bir sonucu olarak bildirinin imzalandığı, Birleşmiş Milletler'de imzalandığı 10 Aralık günü İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. Halen de öyledir. 10 Aralık geldiğinde değerli dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. 10 Aralık'ta İnsan Hakları Günü kutlanır ve hatta daha geniş olarak o hafta insan hakları etkinliklerinin, insan hakları konulu faaliyetlerin, tartışmaların, hatırlatmaların yaşandığı bir dönem olarak dikkat çekicidir. Bu çok partili hayatın içerisinde 14 Mayıs'a doğru giderken 1948'de bu anlattığımız insan hakları beyannamesinin kabulü. Bu yıl yine önemli gelişmelerden birisi Kazım Karabekir'in vefatı oluyor. Kazım Karabekir malum bizim milli mücadele tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihinde fevkalade önemli bir isim. Doğu Cephesi komutanı ve milli mücadelenin başladığı Doğu Cephesi'nde ilk ve tek düzenli ordunun harekete katılmasını temin eden, bu aradaki kararlılığıyla bilinen bir isim. Asker kendisi muhtelif cephelerde, görevlerde bulunduktan sonra bu görevi üstleniyor ve nihayetinde milli mücadele başladıktan sonra Erzurum Kongresi marifetiyle başlayan süreci takiben Sivas Kongresi ve nihayet meclisin açılmasıyla beraber Doğu Cephesi'nde Büyük Millet Meclisi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin orduları olarak Temmuz 1920'de 25 Temmuz'da Oltu Muharebelerini başlatıyorlar ve bu muharebelerin neticesinde işgal altındaki Ermeni çetelerinin işgali altındaki Doğu, Kuzeydoğu Anadolu kurtarılıyor. Ermenistan ve Gürcistan geri çekiliyor işgal ettikleri bölgelerden ve bunu takiben de anlaşmalarla Doğu sınırımız güvence altına alınıyor. Bu Doğu sınırını, Doğu cephesini kurtardığı gibi Büyük Millet Meclisi'nin siyasi bir otorite olarak hem ülke içinde hem ülke dışında kabul edilmesinin de önemli göstergelerinden, kilometre taşlarından birisi. Kazım Karabekir burada çok önemli bir rol oynamış oluyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra meclisin içerisinde yer alan bazı milletvekilleri ile Halk Partisi'nin önde gelenleri arasında anlaşmazlıklar söz konusu oluyor. Bundan sonra ne yapılacağına ilişkin olarak Kazım Karabekir'in de içinde yer aldığı milli mücadelenin önemli isimlerinden Rauf Orbay, Adnan Adıvar gibi isimlerin kurduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Halk Fırkası'nın otoriter, devletçi yaklaşımı karşısında daha liberal bir çizgideler. Bunu savunuyorlar. Bu netice itibariyle bir siyasi farklılık ama o dönemde bilhassa doğuda ortaya çıkan Şeyh Said isyanı vesile addedilerek Terakkiperver Fırka kapatılıyor. Halbuki Terakkiperver Fırka Şeyh Said isyanı konusunda hükümete açık destek verecek. Tabii bu siyasi mücadelenin kuruluş dönemindeki sertleşmiş örneklerinden birisi, işte rahmetli İnönü çok partili hayata geçtikten sonra daha sonraki yıllarda özellikle Terakkiperver Fırka'nın aslında onların yapmak istedikleri o çok partili hayata uygun bir parti olduğunu, oradaki isimlerin de bu hani fonksiyonu icra edecek güvenilir isimler olduğunu daha sonra teslim etmiştir. Ama siyasi hayatın, mücadelenin bazen sertlikleri, çeşitli anlaşmazlıkları, özellikle o Birinci Dünya Savaşı, milli mücadele dönemi, o dönemin dünyadaki altüst oluşları, siyasi iktidarın değişmesi ve aynı zamanda rejimin değişmesinin meydana getirdiği hava içerisinde dünyadaki gerginliklerin de etkisiyle Terakkiperver Fırka tecrübesi yürümüyor. Kazım Karabekir bundan sonra siyasi hayattan çekiliyor. Ancak evinde bulunuyor. Zaman zaman milli mücadeleyle ilgili hatıra kitapları yazıyor. Bunlar da tartışma konusu oluyor. Ama Atatürk Kazım Karabekir'i ve yine o dönemde sınıf arkadaşı da olan kendisinin yakın arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'u, ki bu da Terakkiperver Fırka içerisinde bulunmuş, onları yeniden kazanmak istiyor. Yani siyasi sisteme de dahil etmek istiyor. Kazım Karabekir de bu anlamda bir dil kurultayına davet ediyor ama orada bir görüşme mümkün olmuyor. Kazım Karabekir biraz erken gidiyor. Muhtemelen oradaki Atatürk'ün etrafında yer alan bazı bürokratlar da bu durumu idare edemiyorlar. Ama Kazım Karabekir ile Atatürk arasındaki bu yumuşama daha sonra İsmet İnönü zamanında artarak devam ediyor. İsmet İnönü de Atatürk'ün Ali Fuat Cebesoy'la yakın arkadaşlığı gibi Kazım Karabekir'le yakın arkadaş ve en zor zamanlarda birbirleriyle haberleşen, mektuplaşan isimler. Atatürk'ün ölümünü takiben İsmet İnönü bu Terakkiperver Fırka dolayısıyla daha önce çeşitli sebeplerle dışarıda kalmış, Halk Partisi'nin dışında kalmış ya da muhalif olarak görmüş isimleri yaklaşan Dünya Savaşı'nın meydana getirdiği tehditle ve içeride Atatürk'ün yokluğundan kaynaklanabilecek bir takım kriz ihtimallerine karşı merkeze çekmek ve onların da katkısıyla devleti tahkim etmek, korumak maksadıyla onları siyasi sisteme dahil ediyor. Yani Terakkiperver Fırka'nın önde gelen isimleri, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy zaten daha önce dahil oldu, Atatürk onu dahil etmişti. İşte Kazım Karabekir, Adnan Adıvar gibi isimleri dahil ediyor. Bu aslında önemli bir proje, önemli bir hamle. İsmet İnönü'nün bu tavrı daha sonra bugünkü programda konuştuğumuz o çok partili hayata geçiş sürecindeki birçok anlaşmazlığı, problemi yumuşatan, hem Halk Partisi'nin yumuşamasına temin eden, hem muhalefetin yumuşamasını temin eden daha geniş bir merkez ve daha geniş bir siyasi elit oluşturuyor. Bu İnönü'nün önemli başarılarından birisi. Nihayet Kazım Karabekir milletvekili olarak seçiliyor ve Halk Partisi'nden görev yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlığa seçiliyor 1946'ya girdiğimizde. Bu da mesela çok önemli bir itibar verme pozisyonu veya iade-i itibar pozisyonu. Kazım Karabekir bu marifetle protokolü ikinci sıraya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oluyor. Bu tabii aynı zamanda İnönü'nün başlattığı o muhalefetle barışma, muhalefeti hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem siyasi elitlere dahil etme çabasının bir devamı. Bunun dediğim gibi siyaseti yumuşatan bir yönü var ama aynı zamanda önemli sonuçlarından birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlenmesi anlamına geliyor. Muhalefetin dahil olmasıyla oradaki siyasi elitleri içine alıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Kazım Karabekir meclis başkanı iken 1948'de 26 Ocak'ta vefat ediyor. Bugün de Kazım Karabekir'in kitapları, çalışmaları fevkalade kıymetlidir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak vefat etmiş olması da Doğu Cephesi komutanının siyasi hayatta yaşadığı kimi hataları, kimi problemleri bir itibarlı şekilde kapattığı bir dönemde gerçekleşiyor. Bu Türk siyasi hayatı bakımından bir önemli başarı. Bunun altını çizmek lazım. Dediğim gibi siyasi elitin, merkezin genişletilme çabası bu dönemdeki önemli başarılardan birisi. İnönü'nün bu konudaki basiretinin altını çizelim. Mesela yine kendisinin de rakibi olan Rauf Orba'yı siyasi sisteme dahil ediyor. Sonra mesela Rauf Orba'yı çok önemli görevlerle yurt dışına, Londra Büyükelçiliğine gönderiyor. İkinci Dünya Savaşı gibi bir dönemde büyükelçilik görevini gerçekleştiriyor Rauf Orbay. Bu konunun ehemmiyetini ifade etmek lazım. Hatta bazen İnönü daha radikal olarak bilinen isimlerin de affedilmesine ilişkin siyasi sisteme olmasa bile Türkiye'ye dönmelerine ilişkin çabalar içerisinde oluyor. Aslında Atatürk de Cumhuriyet'in 10. yılından itibaren, 1933'ten itibaren benzeri bir açılım politikasına veya kazanma politikasına yönelmişti. İnönü bunu daha geniş ölçekte devam ettiriyor. Dediğim gibi isabetli bir tavır. Özellikle savaş döneminde siyasi elitlerin bölünmüş, parçalanmış olması ve dışlanmış muhalif güçlü aktörlerin olması o ülkedeki istikrarı bozacak ve dışarıdan müdahale perspektifine cesaret verecek bir ortam oluşturmaktadır. Bunu İsmet İnönü bunu da engellemiş oluyor. Yani bunun çok ayaklı bir çerçevesi var. Tabii burada şuna da işaret etmek lazım. Siyasi elitler de, muhalif olanlar da bu uzatılan eli büyük ölçüde hani sıkıyorlar, kabul ediyorlar ve böylece o ilk dönemde yaşanan tartışmaları aşacak ve cumhuriyeti, devleti bu manada yeni başlayan işte çok partili hayatı tahkim edecek bir tavır sergiliyorlar. Muhalefetin de veya vaktiyle muhalif olmuş bu siyasetçilerin, aydınların da İnönü'nün, Atatürk'ün başlattığı kazanma politikasına dahil olması çok önemli bir katkı sunuyor. Bu çok partili hayatın, demokrasinin, cumhuriyetin, devletin içerideki tahkimatına hizmet ediyor. Bunun zaman zaman örneklerini yine anlatacağız. Ama işte bir yandan bunlar olurken bir yandan da yeni dönemin şartları icabı Soğuk Savaş dönemi başlamış. Sovyet tehdidi dolayısıyla orada siyasi yelpazenin biraz kısıldığını ve sol sosyalist bir takım aktörlerin, aydınların, siyasetçilerin dışlandığı bir süreci görüyoruz. Yine aynı şekilde o günlerde ve sonrasında daha biraz Demokrat Parti'nin sağında yer alan daha muhafazakar bir takım siyasetçilerin, aydınların da yelpazeden dışlandığını görüyoruz. Bunun işte beraberinde getirdiği başka problemler de söz konusu. Bu siyasi yelpazenin darlaştırılmasının meydana getirdiği problemler de söz konusu. Değerli dinleyiciler, bir yandan genişletilmeye çalışılan bir siyasi yelpaze heyet, diğer yandan da ona bir sınır çizme kaygısı. Bunu da şöyle mütalaa etmek lazım. Tamamıyla %100 serbestleştirilmiş bir siyasi yelpazenin ve siyasetin ciddi bir türbülans meydana getirmesinden korkan bir siyasi bakış açısı da var. Bunu önümüzdeki programlarda tekrar ele alırız. Önümüzdeki programlarda 14 Mayıs 1950 seçiminin sattım haline girerek onun üzerine daha fazla konuşacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyor, iyi günler diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.